Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Nilgün Fridinioğlu. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden, 2010 yılında aynı fakültenin Sanat Tarihi bölümü Çift Anadal programından mezun olan Fridinioğlu, yüksek lisans derecesinde Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında hazırlamış olduğu Modern Türk Tiyatro Edebiyatı'na Gayrimüslim Osmanlıların Temsili başlıklı teziyle aldı. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ana bilim dalından Tanzimat'tan Erken Cumhuriyeti, Tiyatro ve Eğitim İlişkisi Mektep Temsilleri başlıklı teziyle alan Nilgün Hanım, Deutsche Türkische Jugendbrücke, Gençlik Köprüsü, Türkiye-Almanya, Academy of Plato, Development of Knowledge and Innovative Ideas, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı tarafından fonlanan ve İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla yürütülen program kapsamında Öğretmen Sanat Eğitimi Akademisi isimli projelerde görev aldı. Yeditepe Fatih Kültür Sanat Yaşam Dergisi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, Kitaplık, Tiyatro Araştırmaları Dergisi isimli dergilere makaleleriyle katkı sağladı. Profesör Doktor Özdemir Nutku'ya Armağan kitabı, Tiyatroda Zaman Mekan, Dikmen Gürün'e Yazılar, Parçadan Bütüne, Peyami Safa kitabı isimli kitaplarda makaleleri yayınlanan, halen İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünde dersler veren Nilgün Hanım ile bugün konuşacağımız konu ise yokluğuyla tarih yazdıran bir yapı. Dere Aliye'de, Gedikpaşa'da Vaki Osmanlı Tiyatrosu. Hoş geldiniz Nilgün Hanım.
Hoş bulduk. Yani ben çok özür dilerim. Yani şu açıdan özür diliyorum. Çünkü benim soyadım biraz şeyli. Çetrefilli ve tabii ki böyle yazıdan okunurken bile insanı zorluyor. O yüzden bu benim soyadımla ilgili mesela Pirinoğlu. Ben asıl size çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Çünkü bu nazik davetiniz için benim için de enteresan bir deneyim olacak. Bütün bu bağlamları sesimiz aracılığıyla bir şekilde tartışmak, iletmek. Umarım çok güzel bir sohbet gerçekleşir. Tekrar teşekkür ediyorum size.
Ben bizi kırmayıp geldiğiniz için, serimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve sonunda tiyatro tarihi konuşabileceğimiz için ben çok mutluyum. Çünkü ben tiyatro izleyicisiyim. Haftada 2 gün ya da 3 gün üst üste tiyatroya gittiğimi
Wow.
bilmiyorum. Hem bir tiyatro sever olarak, hem bir tiyatro izleyicisi olarak, hem bir tiyatro okumaları kulübünde görev alan bir kütüphaneci olarak sizi burada görmek, tiyatro tarihini konuşmak, yakın zamanda kaybettiğimiz belki de Muhsin Ertuğrul'u da anmak. Çünkü ölüm yıldönümü bu aralar olması gerekiyordu. Bu yayın için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım.
Tabii.
Tanzimat ile yoğunlaşan batılaşma süreci içinde Osmanlı Devleti'nde günlük hayattan tutun da ekonomik, siyasi hayata kadar birçok alanda değişiklik ve gelişmeler oldu. Elbette bu dönemde Osmanlı eğlence hayatı, sanat hayatı da nasibini aldı bu batılaşma hareketinden ve yeniliklerden. Üç padişah görüyoruz. İkinci Mahmut, Abdülmecit ve üçüncü Selim. Batı tiyatrosuna büyük ilgi duyuyorlar. Biraz genel bir başlangıç yaparsak 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosunun genel özellikleri nelerdir? Bütün bu batılaşma çabaları 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosunu nasıl şekillendirdi?
Sizin de söylediğiniz gibi aslında bu batılaşma hareketleri yani Osmanlı'da eğitim, hukuk, yönetim alanlarında yeniliklerle tabii ki Osmanlıları bu alandaki yeniliklerle tanıştırıyor. Kültürel ve sanatsal alanda da benzer bir dönüşümün de tanıkları olmalarını sağlıyor. Tanzimat modernleşmesi, Tanzimat sonrasındaki modernleşme hareketi. Yani şeye bakarsak bizim de çoğumuzun malumu olan bilgileri hani birçoğu batıyla, batı kültürüyle, batı düşüncesiyle, batı felsefesiyle ilk temaslarını çeviriler ya da işte ne bileyim çeviri eserler üzerinden okuyarak ya da kendileri çevirerek ya da Avrupa yaşantısını oraya gidip deneyimleyerek kazanan Osmanlı aydınları, Tanzimat dönemi Osmanlı aydınları aslında batıyı öğrendikleri aynı sanatsal araçlarla batıyı Osmanlı toplumuna da yaymayı hedefliyorlar. Yani 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosunu şekillendiren bana kalırsa en temel, biraz tabii daha somut maddi detaylar var ama düşünsel bağlam biraz tiyatronun bu batılılaşma ideolojisinin bir aracı, bir taşıyıcısı olması meselesi. Ama sizin 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosu nasıl şekilleniyor ya da bu batılılaşma hareketi nasıl şekillendiriyor diye sorunuzun özüne dönersek aslında bizim burada temelde Metinant, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tiyatro tarihinin çok önemli ismi. Metin Andın ve birçok tiyatro tarihçisinin üzerinde hemfikir olduğu şey, üç mecra var aslında. Şekillendiren, yani aktörü, bu gelişimin aktörü. Tabii burada şeyden bahsediyoruz. Batı tarzı tiyatrodan bahsettiğimizin de altını çizelim. Üç alanda yürütüldüğünü biliyoruz. Birincisi tabii ki saray tiyatrosu, sarayda yapılan gösteriler. İkincisi yabancı toplulukların İstanbul'da verdiği gösteriler. Yani yabancı toplulukların buraya yaptığı turneler. Bu inanılmaz bir trafik var o dönemde. Bir de tabii ki Beyoğlu'nda, yani bu hem saraya da gelenler var, saray tiyatrosuna, Beyoğlu'ndaki tiyatrolarda da gösterim gerçekleştiriyorlar. Bir de tabii ki yine bizim için çok önemli Osmanlı Tiyatrosu'nun ve sonrasında tabii ki bir Cumhuriyet ve Türkiye Tiyatrosu'ndan bahsediyorsak, buradaki kurucu aktörler olan Ermeni sanatçıların kurduğu tiyatro toplulukları var. Yani genel olarak böyle kabaca bir üç aksta ilerlediğini söyleyebiliriz, şekillendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki ilk olarak şeye bakılabilir belki, en radikal olanına. Ben burada biraz öyle bir sıralamadan gidiyorum. Ya da genelde Sevengil'de, Refik Ahmet Sevengil'de, Metin Ant'ta ve başka tarihlerde de benzer bir şekilde gider, ama ben bunu biraz daha radikal bir şey olarak tanımlıyorum. O da saraydaki tiyatro. Çünkü sonuçta Osmanlı Sarayı, yani Osmanlı'nın yönetim tarzı, idari yapılanması, inanç sistemi, toplumsal yapı düşünüldüğünde sarayda tiyatronun, bu batılı sanatın saraya girmesi çok önemli. Çünkü saraydaki performansı, bu performansların sarayda icra edilmesi toplumsal alandaki meşruiyet zemininde aslına bakarsanız ne yapacak? Kolaylaştırıcı bir şey gibi geliyor. Dolayısıyla da burada birkaç tane önemli ilkler, tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunu, ilkler var. Yani bu ilklerde neler? Mesela 3. Selim'in özel yazmanı Ahmet Efendi'nin tuttuğu Günce'de, diyor Metin Han, Topkapı'da A yerinde opera gösteriminin gerçekleştirildiğini biliyoruz, diyor. İlk öncü örnekler gibi bahsederken. Ya da işte 2. Mahmut'tan itibaren sarayın, genel olarak saray yaşantısının, saraylıların batılı yaşam biçimine öykündüğü ve bu batılılaşma hareketlerine karşı tepkili topluluğu karşısına almak pahasına da aslına bakarsanız bunu sürdürdüğünü görüyoruz. Mesela ben yine Metin Han'ın aktardığı enteresan bir detay vardır. Bir, yanılmıyorsam bir Fransız gazetesinden aktarıyor. Orada şeyden bahseder mesela, 2. Mahmut'un kitaplığındaki tiyatro eserlerinin çokluğundan, yani onun tiyatroya yakın ilgisini gösterdiğinden bahseder bu çokluğun. O Fransız dergisindeki sayıları şöyle aktarıyor. Ben de sizlere aktarmak isterim. Mesela 1836'da Saray Kitaplığı'nda 500 tiyatro oyunu metnini getirdiğinden bahsediyor bu dergi, 2. Mahmut'un. 40'ı tragedya, 50'si dram, 30'u komedya ve 280'i vodvildi, diyor. Yani tabii ki Metin Ant'tan bildiğimiz kadar, yani bu aktarılan bir bilgi. Ama bu önemli bir şey. Bu türe dair bir şekilde o kaynağın buraya getiriliyor olması o sempatiyi, o beğeniyi de gösteriyor aslına bakarsanız. Sadece beğenmiyorlar Osmanlı Sarayı'ndaki saray erkanı ve padişahlar. Biraz sonra belki konuşacağız, ama bu hem beğeniyorlar hem de bu gösterimlere de iştirak ediyorlar tabii ki. Aslında ben kanımca yine burada belki birçok tarihçinin de uzlaşabileceği bir şey bu, bilmiyorum. Ama şu var, bu da bir performans. Daha önce konuştuğumuz bir yerde diplomasinin performansı dediniz ya. Bence yani tam da böyle bir şey. Böyle sizden şey yapmış gibi oldum belki, ama hep düşündüğüm şey buydu. Aslında batılı olmanın, batıya yaklaşmanın, o kültürel dönüşümün bir performansı aynı zamanda, bu seyir alışkanlıklarına dahil olmak, onları bir şekilde ithal etmek de aslında bir nevi performans. Sizin de alanınızla ilgili olduğu için onu söylemek istedim. Böyle görülüyor benim tarafımdan biraz da. Yani sadece tiyatronun içeriği değil, aynı zamanda onu deneyimlemenin kendisi çok değerli. Ben ya yani saray tarafından. Dolayısıyla bu önemli saray ve de yine bir takım tarihsel şeylere baktığımızda, yine 2. Mahmut döneminde, sizin de bahsettiğiniz padişahlardan biri olan 2. Mahmut döneminde Taksim Beyoğlu'nda, özür dilerim, iki amfitiyatroda gösterimlerin yapıldığı aktarılıyor. Fakat bu gösterimler daha böyle sirkvari, yani ip cambazı, at gösterileri, güç gösterileri gibi gösteriler olduğu aktarılıyor. Ve yine bizim için önemli bir şey, 1839'da bizim bugün konuşacağımız Gedikpaşa Tiyatrosu'nun kuruluşunda çok önemli bir noktada olan Soliye Cambazhanesi'nde 1839'da ilk defa şehzadelerin sünnet düğünü için geldiği söyleniyor. Dolayısıyla aslında yine hepimizin bildiği, yani bu gelişimin saray ayağından biraz daha devam edersek, tabii Mızıkayı Hümayun var. Çok önemli bir şey, saraydaki çok önemli bir kurum mu, bölüm, birim
Birim.
artık diyebiliriz herhalde. Burada ki tabii ki yine önemli bir aktör, bu değişimin önemli aktörlerinden Donizetti. Çünkü Donizetti sadece marş besteleri ya da askeri bando eğitimi için çalışmıyor sarayda. Sevengil'in, Refik Ahmet Sevengil'in aktardığına göre Donizetti özellikle Sultan Abdülmecit döneminde saraydaki opera, operet ve musiki alanındaki faaliyetlerin artmasında da önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Sultanın 1846'da Donizetti'den musikili temsiller vermesi için bir ekip kurması, yani işte yetenekli gençlerden bir topluluk oluşturmasını istediğini aktarıyor mesela Sevengil. Dolayısıyla hani burada da yine Abdülmecid'in hükümdarlığı döneminde kadınlar fanfarının, bir bale topluluğunun kurulması da saraydaki bu mızıkayı hümayun bağlamındaki değişimlerden, önemli değişimlerden biri. Yine tabii ki bu Abdülmecit döneminde Donizetti ve saraydaki müzikli gösterilerle sınırlı kalmıyor. Yine bana kalırsa belki biraz önceki o performansla bağlantılı olarak çok önemsediğim bir şey. Çıkan yangında zarar gören Naum Tiyatrosu'nun yeniden inşası için Halepli Naum Efendi'nin şeyi saraya sunduğu yardım talep dilekçesi. Bunun ne önemi var dersek, bu padişah tarafından görüş alınmak üzere Babali'ye yönlendiriliyor. Bu bürokratik trafikte şu çok güzel bir şey. Ben bunu izninizle alıntılamak isterim. Çünkü şeyi de bozmak istemem. Mealen aktarabilirim ama bozulmasın etkisi. Burada şu detay var. Hükümet saraya sunduğu mütalada Avrupa memleketlerinin hepsinde tiyatro ve operalar bulunduğunu, İstanbul'da böyle bir eğlence bulunmasının da uygun olduğu, evvelce Naum'un operalar oynatmasına bu düşüncelerle müsaade edildi. Dolayısıyla hani Naum'a yabancı devlet elçileri tarafından para yardımı bulunacağına göre padişahın da yardımda bulunmasının elçileri memnun edeceği. Zaten Naum Osmanlı tebaası olduğuna göre kendisine yardım etmemesinin padişahın şanına uygun düşmeyeceği de mütalaya ilave edilmiş. Kendisine 60 bin kuruş verilmesi de uygun görüldüğü bu mütalanın sonuna not olarak düşünmüş. Bu tabii ki şey açısından çok önemli. Yani şimdi biraz böyle bir şey tabirle konuşacağım ama sana da bu yakışır gibi bir yerden, anlatabiliyor muyum? Yani çağının yürüsün gibi bir yerden. Çünkü biraz evvel konuştuğumuz o performatiflik meselesinde işte bu da bence çok önemli. Çünkü bunu yapmanın bir sürü anlamı var aslına bakarsak. Dolayısıyla bu da çok önemli bir nokta. Hem de şey, bu sefer sarayın dışında özel bir girişime bu yardım yapılıyor. Bu tabii ki çok önemli. Bir devlet yardımı alıyor Naum. Evet, yani dolayısıyla artık hani bu eğlencenin dışında, yani sarayın eğlence hayatını süsleyen bir şeyin dışında sarayın yardım ettiği de bir türe dönüşüyor. Yani eğlence türüne dönüşüyor aslına bakarsanız. Bu yardım belki öyle de yorumlanabilir diye düşünüyorum. Ve yine burada çok güzel bir an mı acaba? Yani Naum Tiyatrosu'nun açılışına Abdülmecit'in gitmesi. Yani hem yardım etmesi hem o açılışa gitmesi. Bana kalırsa tabii ki buna bütün tiyatro tarihçileri, eski önemli tiyatro tarihçileri, hala başvurduğumuz Metin Han, Sevengil ve birçokları Osmanlı Tiyatrosu üzerine çalışanlar şeyi kabul ediyoruz tabii ki de. Yani saraydaki tiyatro sınırlı ulaşım şeyi olan, ne derler, izleyici kitlesi olan, takdir edersiniz gibi tiyatro yani. Ama en nihayetinde bu değişimin bir şekilde kulaktan kulağa yayılması İstanbul halkının da bu batılı türe mesafesini ya da bir nebze de olsa yani ön yargılarını kırma noktasında önemli. Başta söylediğim en radikal meselesini biraz buraya da dayanarak söylediğimi belirtmek isterim. Tabii yani bunun bir de şahikası şu, Dolmabahçe ve Yıldız Saray tiyatrolarının açılması. Bu çok önemli aslına bakarsanız. Yani sarayla batılı sanatsal türler arasındaki bu yakın ilişkinin mimari olarak da anıtsal bir şeyine dönüşüyor. Yani mimari olarak da evet, bu böyle bir ilişki var. Osmanlı Sarayı batılı sanatsal türlere meylediyor, hoşlanıyor anlamında belki de. O anlamda da böyle bir anıtsal bir niteliği de var. Tırnak içinde kullanıyorum tabii bu anıtsal kelimesini. Evet, yani buradan Dolmabahçe Saray Tiyatrosu dönemin birçok ünlü Avrupa topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Aslında bu biraz önce söylediğim gibi sarayın tutumu, yani sarayın tutumu, saraydaki bu girişimler, değişimler önemli. Fakat asıl olarak da işte bu bir popüler eğlence formu olarak tiyatronun gündelik yaşamın bir parçası olmasına kuşkusuz ve kuşkusuz tabii ki Ermeni tiyatro sanatçılarının, gayrimüslim Osmanlıların ağırlıklı olarak da tabii ki Ermeni sanatçıların kurucu rolünün olduğunu biliyoruz. Artık bu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla sarayda bu şekilde bir gelişim varken öteki tarafta onun kamusallaşması, belki toplumsallaşması, tiyatronun popüler bir eğlence haline gelmesinin önemli taşıyıcısı gayrimüslim Osmanlılar ve başta biraz önce söylediğim gibi Ermeniler. Çünkü aslında fiziksel ve teknik yapılanmasını sağlayarak Batılı dramatik yazına geçiş sürecini hızlandırmakla kalmıyor aslında gayrimüslim Osmanlılar. Bunun yanı sıra bir oyuncu stoğunu da oluşturuyor bu topluluklar. Önemli oranda bir oyuncu stoğunun oluşmasını. Hatta Cumhuriyet'in sonrasına, Darülbedai ve Cumhuriyet sonrasında da sahnelerde icralarını devam ettiren önemli oyuncu stoğunun oluşmasının aktörleri aynı zamanda tırnak içinde. Yani hem reel aktörler hem metaforik anlamda aktörler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki çok önemli burada işte bu Ermeni sanatçılar, üçüncü belki ikinci aks. Bunları bir sıralama olarak söylemiyorum. Hani saray, Ermeni sanatçıların toplulukları ve de işte yabancı toplar. Bunları böyle bir sıralamayla üç aks gibi söylemiyorum hiyerarşik olarak. Ama bu önemli bir ikinci aks diyebileceğimiz bir durum. Burada da mesela çok hızlıca Gedikpaşa'ya getiren süreçte izniniz olursa şeyi aktarabilirim. Yani kim bu kurucular arasında sayılabilir? Çok var tabii ki, bir sürü atlayacağımız da olabilir zamanla ilgili olarak, ama tabii biraz önce konuştuğumuz Mihail Naum ve Beyoğlu Acapulco Çarşısı'ndaki İtalyan sahnede Ermeni oyuncularla ilk Türkçe oyunu sahnelendiğini aktarıyor bize tiyatro tarihleri yine. Sünnet şenlikleri için, düğünü için gelen Soliye Sirki'nden bahsetmiştik. Soliye Sirki için inşa edilen Gedikpaşa'daki, biraz sonra değineceğiz, Gedikpaşa Tiyatrosu'nu ilk kullananlar da Hovannes Kasparyan'ın kurduğu Aramyan topluluğu. Bu çok önemli çünkü Gedikpaşa'yı Beyoğlu'ndaki tiyatro ve eğlence dünyasının alternatifi, karşı alternatifi haline getiriyor. Biraz sonra belki de bunları açacağız. Sonrasında uzun yıllar faaliyetlerini sürdüren Şark Tiyatrosu'nun temellerini Sırapyan Hekimyan'ın kurduğu Hekimyan topluluğu atıyor. Şark Tiyatrosu'nun dağılmasından sonra üç topluluktan biri olan Asya Kumpanyası da Hagop Bartovyan'ın, yani bizim tarihlerde geçtiği diğer ismiyle Güllü Hagop'un, Gedikpaşa'ya yerleştiğindeki ilk, yani yöneticisi olduğu kumpanya Asya Kumpanyası. Sonrasında aslına baktığınız zaman yine bizim hem bürokrasi tarihimizden, şimdi her şey oraya gidiyor, bürokrasi ve performans şeyi bana bir kere söylediniz, kafam bürokrasi
Ama
kelimeleriyle böyle
yani
uçuşuyor.
bunu ayrı düşünmek mümkün değil. Ben mesela şeyi yanlış hatırlamıyorsam Abdülaziz'i hatırlıyorum. Eugène geldiğinde Norm Tiyatrosu'na gidiyorlar. Yani bu ne? Bu bir gösterge. Yani bakın biz Avrupalı gibi yaşıyoruz. Sizden bir farkımız yok. Biz de sizin adetlerinize sahibiz. Geldiğinizde de sizi burada ağırlarız. Yani bu çok basit bir diplomatik gösteriş şekli.
Kesinlikle,
Ve
kesinlikle.
performans şekli. Bu gayet normal, hani kendi dönemine göre yapmasını ben öyle düşünüyorum. Ve şu da bir gerçek. Mesela Abdülhamit bu kadar hani dışarıdan, hani tırnak içerisinde korkan bir insan, saraya Yıldız Tiyatrosu'nu yaptırıyor ve çok önemli temsilciler. Bir de beğenmeyince hepten böyle bize sinirleniyor falan. Yani bunu değiştirin falan diye. Ama şu bir gerçek. Yani geleneksel Türk sanatlarından biri, Karagöz oyunundan dolayı ve bir geçmişi olduğu için bizde, bence onun verdiği bir devamlık da var. Yani tiyatro bize çok çok yabancı bir şey değil. Biraz onun
Değil.
devamlığı var. Evet,
Tabii
çok
tabii.
yabancı değil ama farklı bir formatta karşımıza
Evet.
çıkıyoruz 19.
Evet.
yüzyılda.
Evet. Yani biz şöyle söyleyeyim. Belki buna bir iki dakika sonra şey yapabileceğiz. Tam da geleceğim yerlerden biri de o. Ama tam da dediğiniz gibi bize yabancı bir şey değil. Sonuçta bir de şöyle bir şey var. Çok doğru söylüyorsunuz. Geleneksel halk tiyatromuzun türleri bizim malumunuz kahveler, meydanlar. Yani aynı anda böyle 18. yüzyılda Avrupa'da başlayan o sıra numaralı, loca numaralı, biletli, işte koltuk numaralı şeyden azade girerim, sizi görürüm mesela. Vay Naz Hanım, burada mısınız? O zaman bir yandan Karagöz oynarken bir yandan biz sizinle bir işimizi halledebiliriz pekala. Bu tarz kamusal alanlar aslına bakarsanız geleneksel halk tiyatrosunun gerçekleştiği yerler. Dolayısıyla tam da dediğiniz gibi o anlamıyla bize çok bir şeylerin de başka türlü bir kamusal alan, kamusallık meselesi var. Bir de sizin dediğinizi, bu Ojeni meselesine bir örnek, şimdi kaynağımı hatırlayamayacağım ama zaten belli kaynaklarımız var. Sevengil, Metin Ant sanırım oradan, ama şöyle bir şey, padişahın saraydaki locasında ağırladı. Gelen işte ne bileyim elçiyi veyahut da devlet adamını. Yani oyun oynarken konuşuyorlar. Hani oraya getirtiyor. Yani tiyatroya işte falan salona falan değil. Aktarılan bu. Rivayet de olabilir. Ama yani bakın tiyatromu seyredeceğiz konuşacak mıyız? Ama sonuçta bunlar Avrupa'da da böyle birbirinden çok bağımsız şeyler değil halihazırda. Yani orada da sonuçta tiyatro alanı, o kamusal alan bir şekilde birilerini görmek için kullanılan bir alan. Burada ben bu şeyi şundan kullanmıştım. Ahmet Vefik Paşa meselesi. Ahmet Vefik Paşa'nın kurduğu Bursa Tiyatrosu'nda tırnak içinde önemli ilk diye geçer ama orada bir tartışma vardır. Müslüman Osmanlı oyuncu Ahmet Fehmi'nin de yanında yetiştiği Ahmet Necip olduğunu söyleyenler de vardır. O yüzden öyle dedim. Thomas Fasulyecian. Fasulyecian'ın Osmanlı Tiyatrosu'nun gelişimi için eşiyle birlikte çok önemli. Bayzer Fasulyecian'la birlikte çok önemli. Yetiştirici, öğretmen, üstad görevi gördüğünü biliyoruz. Tabii ki yine bunlardan en önemlisi bir süre sonra Yedikpaşa'da vekaleti alacak olan Mardros Mınakyan. Mınakyan biliyorsunuz yine Meşrutiyet sonrasında da etkinliğini sürdürecek. Dikran Çuhacıyan çok önemli bir biliyorsunuz zaten Osmanlı besteci. Dikran Çuhacıyan önemli müzikli oyunlara bestesiyle çok popüler kılmış bir besteci. Hatta 74'te Gedikpaşa'da Osmanlı Tiyatrosu'nun Güllegob'un rakibi olacak. Osmanlı Opera Kumpanyası'nı kuracak kendisi de. Yani baktığınız zaman bununla ilgili tabii ki Fırat Güllü'nün çalışması, Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar. Osmanlı Ermeni sahnesi üzerine birçok yayından bunların detaylı bir biçimde o etkinliklerine tabii ki ulaşabilir dinleyenler. Bu alanda çok daha yoğunlaşmak isteyenler. Ama biz biraz daha şeye gidersek, peki sizin de söylediğiniz gibi bu dönem bir de şey var. Yani bizde tiyatro yok diye bir şey yok. Geleneksel gösterim türleri var. Batı'dan konuşuyoruz, Batılı tiyatronun gelişiminden ki hangi akslarda ilerlediğinden konuşuyoruz ama bir de geleneksel gösterim türleri var. Tabii ki bunlar varlığını muhteşem bir şekilde devam ettiriyorlar. Ama bizim tabii ki sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi bu tiyatro kelimesiyle birlikte öğrendiğimiz şey bu değil. Dolayısıyla biz yani biz derken genel bir bizden kastediyorum. 19. yüzyılın bizi tiyatro deyince batıdan gelen türü algılıyor. Halbuki aslında sizin de ve tabii ki bütün de tiyatro tarihçilerinde hem fikir olacağı bir tiyatro var. Ama ona tiyatro denilmediği için orada bir karışıklık oluyor. Dolayısıyla bu epistemolojik bir şey sanırım. Mesela kim işte Hamdi Efendi, Vartovya'nın ciddi rakiplerinden biri olacak. Hayalhane-i Osmaniye'yi kuracak olan Hamdi Efendi. Onlar orta oyununu İtalyan sahnede oynuyorlar. 19. yüzyılın krizinden doğan çok önemli bir şeyi yapıyorlar. Tuluat tiyatrosu türü ortaya çıkıyor. Kriz her zaman kötü bir şeye dönüşmeyebilir. Onun en güzel örneği de bana kalırsa tiyatro tarihinde Tuluat. Çünkü o krizden bir tür, bir jan aslına bakarsanız ve buraya ait bir tür ortaya çıkıyor. O da Tuluat. Konuşuruz belki bir yeri geldiğinde tekrar ama burada da Hamdi Efendi, Abdülrezzak, Küçük İsmail, Kel Hasan, Şevki ve Ali Rıza gibi isimlerin yine bu isimler de sarayda sultanın önünde gösterimler gerçekleştiren isimler. Hatta bazıları böyle saraya alınan, sadece sarayda gösterim veren isimler de var. Yani geleneksel tiyatro kendini dönüştürüyor. Tuluat olarak İtalyan sahnede buluyor. Yani o Tuluat aslında evet adı üstünde doğaçlama ve İtalyan sahnede kendini o biraz sonra konuşacağımız Vartovyan'a verilen tekele karşı o sanatçıların bir şeyi gibi krizi fırsata çevirmeleri gibi diyorum ben buna. Ciddi süper bir fırsata çevirmişler. Böyle devamı. Bunun da devam ettiğini görüyoruz. Fakat tabii geleneksel tür Tanzimat aydınlarının tiyatroya atfettiği misyonu karşılayan bir şey olmadığını biliyoruz. Yani başta Namık Kemal ve ne derler onu takip eden kalemler geleneksel tiyatrodan haz etmiyorlar. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Namık Kemal'in gazete ve ibrette ve çeşitli gazeteler, dergilerde yazdığı yazılarda geleneksel tiyatronun sadece güldüren bir şey olduğunu, eğlendiren bir şey olduğunu ama 500 yıla dayanan kökü, Yunan'a dayanan Batı tiyatrosunun hem ağlatan hem güldüren öyle söyler. Ya düşündüren bir tür olduğunu, dolayısıyla toplumu dönüştürücü bir araç olarak görmüyorlar aslına bakarsan. Bu da önemli aslında. Yani dolayısıyla da biraz orada bir tercih yapıyor aydınlar. Genel olarak bir misyonu var. Bizim klasik lise bilgilerimizde de vardır ya, Tanzimat, tezli edebiyat. Bir tezi olması gerekiyor. Yani çok anonimleşmiş bir şeyle Tanzimat edebiyatı tezli bir edebiyat. Yani onu demek istemiyorum. Ama burada hem içerik olarak hem biçimsel olarak tiyatro, nasıl diyebilirim onu? Tiyatronun batılı tarzda daha mı 19. yüzyıldaki o şeyi, girişi, bileti, programı, koltuk numarası belli tiyatronun şekillendirici bir şeyi de var. Yani sizi toplumu şekillendirici bir form olarak da, yani
Ama
öyle bir analojiyle de bakılabilir.
bence bütün 19. yüzyılın derdi bu. Belli nizamlar, belli kurallar,
Aynen
nasıl
öyle.
davranman gerektiğine dair öğretiler. Sofra aynı şekilde,
Evet.
restorana gitme aynı şekilde. Biraz 19. yüzyıl kalıplarını sokan bir yüzyıl. Bu yüzden diğerlerinden farklı. Yani bu yüzden
Aynen.
belki de
Aynen.
diğerlerinden.
Bence de bununla çok alakalı. Bu söylediklerinizle muhtemelen hani çok alakalı. Çünkü burada da bir nizam. Tam da
Nizam.
sizin söylediğiniz gibi nizam, tanzimat zaten işte, değil
Evet.
mi? Nizam kurma meselesi. Çünkü gelenekselde o nizamı biraz zor
Yok.
sağlar.
Yani
Çünkü
zaten
geleneksel tiyatroda ben ne diyor bu ya? Ben bundan sıkıldım diye kalkıp arkamı dönüp gitme,
böyle
yanımdakiyle gülme özgürlüğü var seyircinin.
ya
Oradaki
beğenmiyorsa
perde.
tepki verme
Tepki
şeyi var
verme.
yani.
Tabii. Tabii. Zaten mesela ilk dönem Batı tarzı tiyatronun, Türkçe temsillerin Osmanlı'da gerçekleştirildiğindeki ilk krizler de o geleneksel seyir alışkanlığının salona taşındığındaki şey, sahnede olup bitene laf atma. Bu arada bunun batıda da hala devam ettiğini biliyoruz. Buraya özgü böyle şey bir şey değil. Hani biz bilmiyoruz gibi değil. 19. yüzyılın başında halihazırda yemek yiyerek İngiltere'de, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 18'in sonu 19'un başında İngiltere'de yemek yiyerek oyunlar seyredildiği, hatta yemek ve içmenin yasaklandıktan sonra insanların böyle feveran ettiği ne dair bir takım karikatürlere Peter Marks'ın bir Avrupa'da Emperyal Dönemde Tiyatro diye bir editörünüsel bir kitap vardı. Yanlış hatırlamıyorsam orada rastlamıştım. Hani böyle feveran ediyorlar, sonra bizde müzik hall diye çevirdiniz. Müzik hall diye orada hani daha görece rahat yerlere gitmeye başlıyor seyirci. Çünkü hem yeme içmeyi hem
Tabii.
de izlemek istiyor. Dolayısıyla bu böyle bize öyle bir yerden bunu söylemediğimin de altını çizmek isterim. Biz bilmiyorduk da şey. Bu böyle çünkü geleneksel bir seyir alışkanlığı var. Ve onu çatladanak değiştiremiyorsunuz ya da patladanak. Nasıl istiyorsanız öyle değiştiremiyorsunuz. Evet, belki bu sizin ilk sorunuz için uzun bir cevap olmuş olabilir ama bu şekilde toparlayabilirim herhalde.
Peki gelelim bu kadar adını aldıktan sonra artık Gedikpaşa Tiyatrosu'na. Nasıl kuruluyor Gedikpaşa Tiyatrosu?
Gedikpaşa Tiyatrosu aslında şöyle, nerede? Belki binanın yeri ve kuruluşuyla başlamak gerekirse, nerede? Bu bizim çok iyi bildiğimiz bir yerde. Sizin de şimdilerde çok iyi bildiğiniz bir yer. İstanbul'da Suriçi bölgesine inşa edilen ilk tiyatro binası Gedikpaşa Tiyatrosu. Bugünkü Beyazıt tramvay durağının hizasından Kumkapı'ya doğru giden tiyatro sokağı ismini aslına bakarsanız buraya inşa edilmiş bu binadan alıyor. Halihazırda bizim de ara ara uğradığımız bir yer çeşitli vesilelerle. Sokağın eski ismi Tatlıkuyu. Tatlıkuyu Sokak diye geçiyor. 1859'da biraz evvel konuşmuştuk. Solye cambazhanesi, Solye sirki gösterileri için bu sokakta bir arsayı yapıyorlar, alıyorlar ve oraya bir cambazhane kuruyorlar. Bu bina tabii ki Gedikpaşa Tiyatrosu ile ilgili Metin Ağat'ta, Refik Ahmet Sevengil'de bir takım görsellere rastladıysanız onun sirkvari konstrüksiyonunu görmüşsünüzdür. Burada bu şekilde kuruluyor. Sonrasında 68'de yapılan bir tadilatla da ahşap bir tiyatro yapısına dönüştürülüyor. Aynı sıralarda Gedikpaşa Tiyatrosu ya da Osmanlı Tiyatrosu, Tiyatroyu Osmani ismi de bina için kullanılır oluyor. 1870'te önemli bir tarih, saraydan 10 yıllık imtiyazla Türkçe oyun oynatma tekelini alıyor Agop Bartovyan. Dolayısıyla da bundan sonrasında da binanın ismiyle topluluğun isminin yavaş yavaş özdeşleştiğini görüyoruz. Yani Gedikpaşa'da vaki Osmanlı Tiyatrosu, Osmanlı Tiyatrosu giderek Osmanlı Tiyatrosu'na dönüşüyor. Binayla topluluk, yani dediğim gibi, özleşiyor. Sonrasında aslında genel olarak üç evreye ayırıyor tiyatro tarihçileri binanın süreçlerini, kimler tarafından kullanıldığı vesaire bağlamında. Burada ilk evrede 1859 ile 68 arasında sirk, pantomim, opera ve bale gösterileri için kullanılıyor. 68 ile 80 arasındaki ikinci evre, aslına bakarsanız tiyatroya dönüştürülmesinden sonra burada yerleşik kumpanyayı kuran Güllü Agop'un, Agop Bartovyan'ın Osmanlı Tiyatrosu'yla gerçekleştiği faaliyetleri kapsayan evre diyebiliriz. Aslına bakarsanız son evrede, kısa bir evre ne yazık ki, tek elin bittiği 1880'den yıkımın gerçekleştirildiği 1884'e kadar olan ve artık burada şeyi görüyoruz. Bu tarihte Güllagop saraya alınıyor. Mardros Mınakyan'ı, sonrasında da Fasulye Cihan ve Ahmet Fehim'i görüyoruz. Sonrasında da zaten 84'te bina yıkılıyor. Aslında bu bina daha önce belirttiğimiz gibi Solye için kuruluyor. Solye sirki için kuruluyor. Bu dediğim gibi Osmanlı Tiyatrosu'nun ambleminde de bunun bir temsilini görürüz. Burada önemli bir mesele aslına bakarsanız kimin kurdurduğu belki biraz o isimlerden bahsedilebilir. Metin Han, Solye için tiyatro yapmaya başlayan kişinin Yaver Bey olduğunu ancak yapımı Abdülmecit'in cep katibi olan Ömer Bey'in tamamladığını aktarıyor. Solière'in bu binada gösteri verdiği 4 yıl boyunca binayı işleten Ömer Bey burayı Abraham Yeremyan Paşa'ya 5 bin lira karşılığında satıyor. Gedikpaşa Tiyatrosu yıktırıldığı 1884 tarihine kadar Abraham Paşa'nın mülkü olarak kalıyor. Refik Ahmet Sevengil'in aktardığına göre ise Güllagop'un topluluğunca kullanıldığı sıralarda binayı bir şirket idare ediyor ve bu şirketin başta sermayedarlarından biri de Mısırlı Mustafa Fadıl Paşa'ydı diyor Refik Ahmet Sevengil. Şimdi şey diyebiliriz, yani mimariye biraz daha detay bakarsak tabii ki elimizde o dönemin basınını, grafik, işte ne bileyim çizim, işte görüntü, imaj bağlamındaki teknolojilerle kurulan ilişkideki belki de sınırlılıklarla ilgili olarak çok fazla elimizde görsel yok, çok az var. Fakat yine Refik Ahmet Sevengil'in aktardığı bir mektup var. Biz bu mektuptan biraz binaya dair, ben bunu çok hayal ediyorum. Yani bu mektubu birisi böyle realize edebilir mi acaba? Yani şimdi okuyunca, alıntılayınca fark edeceksiniz. Biraz belki şimdiki teknolojiyle bu nasıl bir şey olduğunu belki böyle canlandırılabilir. Şöyle, bu mektup, Sevengil'in yayımladığı mektup, Doktor Rıfat Bey'in Köse Miharzade Mahmut Ragıp Bey'e yazdığı bir mektup. Doktor Rıfat Bey çocukluğunda gördüklerini aktarıyor. Şöyle ben mealen aktaracağım. Diyor ki işte dış tarafında tuğladan örme direkleri ve fenerleri olan bir kapıdan bir meydana giriliyordu. Solda mebzul bir surette tenvir edilen, yani çokça aydınlatılmış, pek zarif tefriş edilmiş bir gazino vardı ki bunun bir kısmında bilardolar diziliydi. Diğer kısmında kitap, gazete ve çeşitli camlı camsız levhalar, tablolar vardı. Tiyatronun mermer direkli kapıları vardı. Mermer merdivenle çıkılırdı. Tiyatro binası haricen dıştan yani ahşap. Bu çok sorun zaten. Üç katlı localardan en alt kattakilerin al renkli, kadife döşeli ve aynı renkte perdeleri olduğunu biliyorum diyor. Yukarıda kubbe gibi bir avize asılıydı. Nasıl söndüğünü, nasıl yakıldığını bilmediğini ifade ediyor Rıfat Bey. Herhalde diyor elektrik yoktu fakat avize muhteşemdi. Sahnenin mukabilinde perdeleri kapalı duran büyük bir loca vardı. Padişahlara mahsustu. Yerde sıra sıra kanepeler ve koltuklar vardı. Sahnenin hayli büyük olduğundan bahsediyor. Arkasında birçok odalar vardı diyor. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Kara kaşlı, kara gözlü, beyaz renkli, şişmanca bir hanımın beni odasına alıp sevdiğini, hemen daima bana paketler içinde şan fıstığı verdiğini hatırlarım diyor. Bu hanım diyor oyuna çıkıştıkça herkes onu dürbünle seyrederdi. Bu sahnede top arabaları vardı diyor. Seyrettiği sahneyi bize tasvir ediyor oyundaki o anı. Tahtadan mı kağıttan mı onu bilemiyorum diyor. Oyundan evvel dışarıda avluda da gazinoda da Alaturka saz çalınırdı diyor. Benim ve benim gibilerin ulaşabildiği kitaplardan görebildiğimiz en detaylı tasvir bu binaya dair ne yazık ki. Bir de bir takım böyle illüstrasyonlar var. Bir ya da iki yani böyle çokça düşünülmesin. Tabii bir gün belki bir yerden çıkar birileri bulur oraya bir şerh düşerek devam edeyim. Bu mektuptaki aktarılanlara göre 1868'de bir tadilat olduğundan bahsetmiştik ya. Muhtemelen o sirk alanı sonra oraya bir sonradan sahne ve o sirk alanına koltuk ve kanepelerin yerleştirildiğini anlıyoruz aslında. Çünkü ortada bunlardan bahsediyor. Bu sayede de ne oluyor? Bir tiyatro görünümü alıyor aslına bakarsak. Artık o sirk vari görünümü bu şekilde kırılmış 68'deki tadilatla. Sahneye gelince burada 1877'de çalışmaya başlayan Ahmet Fehim'in aktardığına göre Sofita'ya çekilmiş ve her biri İtalyan dekoratör Merlo tarafından yapılmış 96 perdeyle dekor değişimleri yapılan, fazla genişliği olmayan ancak yüksek tavanlı bir mekan olduğunu biliyoruz onun aktarımlarından. Yine Ahmet Fehim'in aktarımlarına göre dekor görünümünü sağlayan perdelerin üzerinde, o dönem tabii biliyorsunuz böyle üç boyutlu şey yok, plastik dekor yok. Mağara, salon, hapishane, mevzunun geçtiği yere göre arkada size fon oluşturacak perde dediğimiz dekor parçaları var. Cadde, işte ne bileyim fakir odası, zengin odası, deniz, orman gibi gibi gibi. Bunlardan 16 perdeyle dekor değişimleri yapılıyor. Bu 96'yı niye Fehim söylüyor ve ben de ikide bir söylediğimi fark ettim şimdi. Çünkü bu büyük bir zenginlik bir tiyatro için.
Evet, onu
Yani
söyleyecektim.
evet.
Yani her mekan için perde
Evet.
düşünmesi, aynı şeyin kullanılmaması da gerekiyor. Bunu öbür oyunda izlemiştik diye belki de
Tabii
farkındalık
tabii
için
tabii.
gittiği, o zaman bir de bütçesi var yani tiyatro.
Tabii çok çok önemli. Hatta böyle Fehim'in anılarında, Ahmet Fehim'in anılarında şeyden de yakınır. Ne oldu işte o tiyatronun mefruşatı kime verildi, falanı kime verildi
Ben de
gibi
olsam
gibi
ben de
böyle.
merak ederim.
Evet, gerçekten ama yani bu işin de bir ekonomi politiği var. Yani bu böyle çok gönülden heveslerle de bir ciddi bir ekonomik dinamiği de var gözetilmesi gereken diye toparlayayım. Yine Fehim şey diyor. Mesela bu tablolar bulunuyordu. Ramp'ta koca fitilli 40 petrol lambası yanıyordu diyor. Bu da önemli tabii, malumunuz elektrik şehrin şehirleşme sürecinde bu dönemlerde henüz her yere ulaşmış değil. Belki Louis Soliere'in ardından aslında dediğim gibi binaya dair, binanın içindeki tiyatroyu oluşturacak fiziksel plastik koşullara dair bilgimiz biraz böyle. Sonrasında aslında Soliere'in ardından Gedikpaşa Tiyatrosu'nda şey de oynuyor. Karabet Papazyan'ın her hafta oynadığını biliyoruz. Yine Ioannes Kasparyan'ın daha önce söyledik 63'te burada bir tahta tiyatro kurarak ilk oyunlara başladığını, Aramyan topluluğunun gösteriler yaptığını, daha ziyade pandomi ve operaya uzanan geniş yelpazede bir çeşitlilik var tabii ki. Çok çeşitli türler kullanmanız gerekiyor bu dönem seyircisini yakalayabilmeniz için. O yüzden de bir toplulukta işte akrobasiden pandomime, operaya uzanan bu geniş yelpazeyi gerçekleştirecek icracılara sahip olması gerekiyor. Programlarda orta oyunu tarzına yakın komik skeçlerin de olduğundan bahsediliyor bu dönemde. Ve 1867'de yine Namık Kemal'in bir mektubundan öğrendiğimize göre binaya Su Sirki diye bir topluluk geliyor. Fakat Soliere'in kötü bir taklidi olduğunu Namık Kemal söylüyor. Oyunlarının öyle çok aman aman olmadığından, gösterilerin aman aman olmadığından bahsediyor. Sonrasında aslında işte bu 67-68'e gelen tadilatı kasteden bir haber herhalde olmalı bu. Bir İstanbul gazetesinde çıkıyor 67'de. Yeniden tiyatronun yapılandığını, Avrupa tiyatroları intizamında, Avrupa tiyatrolarının icra ettikleri oyunlara ve operalara benzer oyunlar icra etmek üzere kiralandığını, çok masraf edildiğini, bir takım fedakarlıklarla şeklinin değiştirildiğini, Avrupa'dan usta oyuncuların, rakkaselerin falan getirileceğini ve belki de çok önemli nokta yine bu haberde yakında da bunlara işte bu efsafta bir değişimin içerisinde olduğunu binanın ve yakında oyunlara başlanacağını bu haber söylüyor bize. İstanbul ahalisi diyor bu surette tiyatro seyretmek için Beyoğlu'na gidip gelmekten, lokanta ve otel masrafından da kurtulmuş olacaktır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü o dönemin ulaşım şartlarını vesaire düşündüğünüz zaman yani Beyoğlu'ndaki tiyatro faaliyetleri, bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Temsillerin dilini de düşündüğünüzde, özellikle işte Fransızca, işte ya da gelen topluluğun diline göre İtalyanca, işte Ermeni topluluklar zaten ağırlıklı olarak Ermenice gösterimlerini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yani ekonomik açıdan da durumunuzun fena olmaması lazım. Beyoğlu'na gideceğim, akşam dönemeyeceğim, asayiş problemleri de var tabii ki. Ne yapacağım? Bir otelde kalmam lazım. Yani bir oyuna gitmek. Bugün
Çok
siz
masraflı.
başta söylediniz ya, ben haftada en az iki oyuna gidiyorum. Herhalde o dönem yani bilmiyorum.
Mümkün değildi yani bir.
Yani ayda ya zaten kadın olmanızdan tevellüt gitme
Sıkıntı
durumunuz
yaşardım.
ayrı ayrı. Ama en nihayetinde ekonomik olarak da bunu karşılamak oldukça zor. Lokanta ve otel masraflarından kurtulmuş olacaklardır diyor haberde. Müjdeli bir haber olsa gerek o dönemin tiyatro severleri için. Aslında bizim için Gedikpaşa Tiyatrosu yani bu şekilde kuruluyor. Bu topluluklar içerisinde devam ediyor. Fakat tabii ki en önemli tarih Gedikpaşa Tiyatrosu için. O tiyatronun kurumsallaşması ve etraftan binaya ve tiyatroya seyirci çekmesindeki en önemli kırılma noktası 1870. Bu tadilatların da yapıldıktan yaklaşık 2 sene sonraya tekabül ediyor. Çünkü Sadrazam Ali Paşa'nın desteğiyle 10 yıllık Türkçe oyun oynatma tekelini Vartovyan alıyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu ne demek? Ben Vartovyan'dan başkası İstanbul'da Türkçe oyun oynatamayacak. Ve işte biraz evvel konuştuk ya, bu krizi fırsata çevirme. İşte tam da bu tekelin dolayısıyla orta oyunu, Türkçe tabii ki orta oyunu kumpanyaları ne yapıyor? Önemli bir seyirci de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla onlar da metinli oyun oynayamayacakları için kendi oyunlarını, biraz özellikle başlarda Molière'den adapte ettikleri oyunları doğaçlama olarak İtalyan sahnede oynuyorlar. Ve böylece o tuluat dediğimiz doğaçlama, metine dayalı olmayan tuluat dediğimiz o tür ortaya çıkıyor. Bir de tabii ki şimdi sonrasında da aslında Dikran Çuhacıyan'ın da opera kumpanyası. Bu ikisi de nereden ortaya çıkıyor diyeceksiniz. Tekel alındı. Tekeli kırmaları gerekiyor tabii ki diğer icracıların. Yani bu tekel nasıl kırılacak da biz hayatımızı idame ettireceğiz. Yani para kazanacağız. Burada da işte birisi demin söylediğim gibi tulat. Çünkü metinli oyun oynatma tekeli o. Yani Türkçe metinli oyun oynatma tekeli. Diğeri de müzikli demediği için Dikran Çuhacıyan da oradan tekeli kırıyor ve müzikli oyunlarla opera kumpanyası kuruluyor. Bu önemli rakipler 74'te kurulacak. Tabii ki bu tekel taleplerle veriliyor. Tekelin taleplerle verildiğini biliyoruz. Detaylarına girmek istemem uzun uzun ama en bilinenleri var bu sözleşmenin. En temeli de tabii ki Türkçe dramatik yazarlığın gelişmesine bir ortam hazırlaması, yararına temsiller, yani fakirlerin işte ne bileyim depremzede yangından mağdur olmuş vesaire bu tarz durumdakilerin yararına temsillerin verilmesi. Bir de tabii hiçbir zaman ne yazık ki gerçekleşemeyen Anadolu yakasında tiyatro binası kurma meselesi. Tiyatro çok pahalı bir iş. O dönem için çok daha da pahalı belki. Dolayısıyla bunların yapılabilmesi gerçekten mümkün olmamış. Bunlardan kastım sadece tabii ki yardım oyunları oynuyor. Gedikpaşa'da Güllü Agop. O kesin, onu biliyoruz ilanlardan. Ama bir tiyatro kurmak bir anlamda devlet desteği de gerektiren bir şey muhtemelen o dönem. O gerçekleşemiyor. Evet, belki kuruluş aşamasını, binanın inşa aşamasını vesaire belki ve orada icra eden toplulukları bu şekilde toparlayabiliriz diye düşünüyorum.
Aslında ismini aldınız. Biz onu Güllü Agop diyebiliriz ama Hagop Bartolyan asıl ismi. Onun yönetimindeki tiyatro topluluğunda ismi oluyor bu Gedikpaşa topluluğu. Ve kimler gelip geçiyor bu sahneden? Hangi oyuncular var? Hangi oyunları izliyoruz?
Yani aslında mimari kısmında konuşurken daha önce o bölümlerde de zikrettiğimiz isimler belki tekrar etmemiz gerekecek. Çünkü 68 yılında Solieri'den bahsettik, Kasparyan'dan bahsettik. 68 yılı içerisinde Ardeli ve ortakları tiyatroyu işletmekten uzaklaşıyor. Yine söylediğim gibi Vartovya'nın yönetimindeki Asya Kumpanyası buraya geliyor. İşte o Asya Kumpanyası adı gidiyor zamanla yerine tiyatroyu Osmani. Çünkü o daha kapsayıcı bir şey yani Osmanlı tiyatrosu. Yani bir milli Osmanlı tiyatrosunu imleyen bir şey. Dolayısıyla oraya geliyorlar. İlk oynadıkları oyunun Sezar Borgia olduğunu söyleniyor. Sonrasında Güllü Agop yönetimindeki Osmanlı tiyatrosunun Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun eserinden uyarlanmış bir müzikal gösteri sahneleyeceği söyleniyor. Aslında bu gelişim çizgisi biraz evvel söyledik ya, buraya şeye kadar gelen süreci tekrar yani hatırlatmakta fayda var bence. Birdenbire Vartovyan değil ama işte Sırapyan, Hekimyan, Estefan, Ekşiyan, Ermenice ve Türkçe oyunları bir arada sergilemenin öncüsü isimler. Vartovya'nın Osmanlı Tiyatrosu büyük oranda Solieri, ardından Gedikpaşa Tiyatrosu'nu kullanan Aramyan topluluğu, Hekimyan'ın Şark Tiyatrosu, Ekşiyan'ın Vaspuragan topluluğu ve buraya doğru geldiğimiz süreci tekrar hatırlayalım. Demin söyledik 70 bir milat dedik. Sonrasında buraya bu tekelden sonra repertuara bakalım neler oynanmış dediniz ya. Çok çeşitli oyunlar var. Klasikler, vodviller, adaptasyonlar, telif eserler. Telif eser meselesi çok önemli çünkü. Çünkü bir tiyatroyu yani Türkçe oyun oynuyorsanız özellikle o dönemin hızında çevirinin siz her günkü performansa, her akşam performansa sahnelemeye çeviri yetiştirme durumunuz var. Aynı şekilde özgün eser yetiştirme durumunuz var. O açıdan önemli. 71 yılına bakalım mesela. Tekelden bir sene sonrasına bakalım. 35 komedya, 13 dram, 7 tragedya tarz sayılar geçiyor. Bu dönemin önemli oyunları Ayyar Hamza, çok önemli. İşte Scapi'nin dolaplarından uyarlanan bir oyun. Eceli Kaza, Ebu Ziya Tevfik'in biliyorsunuz yeni Osmanlıların önemli isimlerinden Ebu Ziya Tevfik'in yazdığı bir oyundur. Yine Arif'in Hilesi, Çuhacıyan bestesiyle oynanıyor. Bunlar çok popüler oyunlar. İsimlere baktığımızda, oyunculara baktığımızda kadınlarda Yerenühür Karakaşyan'ı görüyoruz. Tereze Çuhacıyan, Ekul Gürciyan, Verjin Karakaşyan, Annik Çuhacıyan, Nemzür Gürciyan. erkeklerde gördüğümüz bu göstermelikte bize Metin Altın'dan aktardığım bu göstermelikte erkek oyuncular arasında gördüğümüz Benliyan var. Ahmet Necip var, Rüştünü var, Dökücüyan, Karnik, Suflör Dikran, Kalemciyan isimleri geçiyor. Genelde Osmanlı tiyatrosunun bir eleştirisi de vardır. Bu afişlere erkekleri Monsenyör diye yazarlar. Müslüman Osmanlılara efendi. Hatta Teodor Kasap, biliyorsunuz Teodor Kasap, Vartovya'nın en büyük eleştirmeni. Bütün Vartovyan kumpanyasını ve de orada oynanan oyunların türünü, niteliğini vesaire eleştirmektir. Bu güzel bir şey bence. Teodor Kasap eleştirir hatta bu oyuncuların başında Monsenyör kullanılmasını. Çünkü hani der ki bu sen Osmanlı tiyatrosu diye çıkıyorsan bunu kullanamazsın. Sen olsa olsa senin tiyatron Fransız tiyatrosu diye mealen aktardım. Bu esprili, abartılı, karikatürize şeyleri yapıyorlar ama tabii ciddi bir gerçeklik payı da var. Çünkü bu şekilde milli olanamayacağını Teodor Kasap her eleştirisinde söyleyecek. Bu şekilde derken şunu kastediyorum. Tamamıyla metin çevirisi, batı tarzı tiyatro vesaire yani bu akstan ilerleyerek. Çünkü Teodor Kasap Namık Kemal ve onun gibi düşünenlerin aksine Osmanlı tiyatrosunun gelenekselle dayanarak çıkacağını ya da şekilleneceğini düşünen. Bu yüzden de yine birçoğumuzun malumu İşkilli Memo, Pintamit gibi Tülahat tiyatrosu metni olabilecek doğaçlamaya uygun yine uyarlama, adaptasyon metinler üretmiş bir isim. Bu da bir parantez içinde söyleyelim dedim. Şimdi bu göstermelik ve 71 repertuarına bakarken. 72-73 yılı en parlak dönemi diye geçiyor. Bu dönemde yine aşağı yukarı aynı isimler var oyuncu kadrosunda. Fakat daha böyle yönetim kadrosunu da afişe koyduğunu görüyorsunuz. Bu da şey açısından önemli. Afişler çok önemli tabii. O tiyatral kamusal alanı anlayabilmek, değerlendirmek, tiyatroyla seslendiği kamu arasındaki iletişim dinamiklerini çözümlemek için afişler çok önemli. Bu afişlerde de mesela şeyi görüyoruz, idari kadro. Mesela yönetmen Güllü Agop diyor, yönetmen yardımcısı, Dikran Sinanyan, Sayman, Sahneye Kor, Şarkı ve Rakslar gibi dans düzenleyicisi gibi isimleri zikrediyor. Bu da o kurumsallaşma bağlamında önemli bir gösterge gibi okunabilir sanırım.
Bu şeyler
Senin de
zaten
söyle. Ha buyurun,
Türkçe, yani
pardon.
afişler ve oyunlar zaten ağırlıklı olarak, hani galiba anladığım kadarıyla afişler Türkçe hazırlanıyor. Yani
Afişler çok güzel söylediniz. Ben unutuyordum açıkçası. Afişler Naz Hanım 4 dilde afişlerin de yayınlandığı bir web sitesi var. Japon araştırmacıların yayınladığı Osmanlı Tiyatrosu tarihiyle ilgili bir kitap var yakın zamanda dergahtan. Orada kullanılan afişlerin de bir web sitesinde yayınlandığını biliyoruz. Meraklıları oraya bakabilirler. Ama sizin söylediğiniz çok önemli çünkü afiş çok kültürlü bir yapı. Bütün bunları söylememe gerek yok. En başından beri konuştuklarımız aslında bana kalırsa ortaya koyuyor. Çok kültürlü bir ortamda yapılan tiyatroyu konuşuyoruz. Dolayısıyla 4 dilli afişler var. Yani Osmanlıca, Ermenice, Fransızca, Rumca olabiliyor. Bu çok önemli. Çünkü orada şeyi görüyorsunuz. İşte afiş o açıdan çok önemli. Bununla ilgili de meraklısı için belki Christopher Wahl'ın Playbills diye Playbill'ler üzerine bir makalesi vardır. O Almanya ve İngiltere'deki afişleri inceler. Bence bizim Osmanlı'daki afişler de bu bağlamda çok incelemeye olanak sağlayan afişler. Şu açıdan çünkü şeyi görüyoruz. Tiyatro kamusu çok kültürlü bir şey açıyor size. Yani çok kültürlü bir alan ve hepsini aslında içerebileceğiniz bir çok kültürlü de bir tiyatro yapma durumundasınız. Bu anlamda da evet afişlerin dili o açıdan çok enteresan, çok dilli. Bu bile aslına bakarsanız çok kültürlü ortamda tiyatro bağlamında önemli bir gösterge diyebiliriz.
peki İstanbul'un kültür hayatına, sanat hayatına elbette ki çok büyük katkılarda bulunmuştur, ama bunları da böyle bir hani kısaca sizden alabilirsek. Çünkü yani Beyoğlu'nun karşısı yani burası, ve dediğin gibi hani Beyoğlu bir, nasıl diyeyim, masraf kapısıysa burası daha böyle uygun,
Uygun.
daha uygun şartlarda tiyatro izleyebileceğiniz bir alternatif ortam sunuyor. Neler söyleyebilirsiniz? Neler kattı Gedikpaşa'nın?
Konuşa geldiğiniz gibi ve sizin de söylediğiniz gibi aslında tiyatroya yani Beyoğlu ve çevresinde sarayı zaten bir miktar şey bırakıyoruz. Oraya ulaşım belli zaten. Oraya ulaşamayan seyirciyi özellikle sur içinde bir tiyatro seyircisi yaratıyor. Bu çok önemli dediğiniz gibi. Hem evet ekonomisi de var bu işin ama ondan ziyade buradaki tiyatronun varlığı popülerleşmesini, toplumsallaşmasını ve sanırım daha da önemlisi şeyi de sağlıyor. Ön yargıyı kırma. Biliyorsunuz gavur sanatı, batılı sanat, bu temsil sanatı ile ilgili zaten bir inanç düzeyinde de bir direnç var. Dolayısıyla bu şekilde yaygınlaşması o ön yargının da yavaş yavaş kırılmasına ortam sağlıyor. Tabii ki İtalyan sahnede Batı tarzı sahnelemenin, oyunculuğun, rejisörlüğün gelişmesini sağlıyor. Yani İstanbul'un kültür sanat yaşantısı dersek zaten aslında Osmanlı'daki belli iller dışında en şey yer burası. Eğlence kültürünün geliştiği yer burası. Dolayısıyla burada önemli bir o anlamda bir sanatçı rezervi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yine yayın bağlamında bakarsak çok fazla o kültürel dolaşımın oyun metinleri basımı vesaire bu önemli aslına bakarsanız yani yayınlanması, telif eserlerin yayınlanması meselesi var. Bir de tabii ki benim aklıma şu geliyor hep bu bağlamda MetinAnd'ın bir sözü vardır yani bir ülkede düzenli tiyatro yaşantısı yoksa orada tiyatro yazarı da çıkmaz. Sadece İstanbul'a değil aslında İstanbul'a çok katkısı var tabii ki ama aynı zamanda dramatik edebiyatın gelişimine de katkısı var. Çünkü bu kurum olmasa, Vartovyan Kumpanyası ve çeşitleri önceleyenler ve sonrası olmasa tabii ki de dramatik edebiyata dair bu gelişimi de izleyemeyiz gibime geliyor. Bu dönem mizah gazeteleri yine kültür sanat hayatıyla doğrudan bence ilgisi var. Çünkü bu dönemin mizah gazeteleri neredeyse yani bir istatistik yapmadım ama şöyle bir söylersem neredeyse %70 oranında tiyatro ile ilgili haber ya da mizahi haber yapıyor. Bu şu açıdan çok önemli. İstanbul'da yayın aracılığıyla da aslına bakarsanız bu süre giden eleştiriler, mizahi kurgular, ilanlar, şikayetler ve bu kanallarla kurulan iletişim ortamında Batı tarzı tiyatronun Osmanlı'da gelişmesi için bu süreçlerin tartışıldığı bir kamusal alan yaratıyor aslında mizah gazeteleri de. Bir tiyatral kamusal alan, tartışma alanı, eleştiri alanı yaratıyor. Tiyatroya yönelik ön yargıları biraz evvel söylediğim gibi o meşruiyet zeminini yaratıyor. Dolayısıyla varlığı çok önemli. Dediğim gibi İstanbul'la sınırlayamayacağım. Genel olarak çok önemli. Yani İstanbul'daki eğlence hayatı bağlamında da genel olarak Osmanlı'nın 19. yüzyıl kültür sanat bağlamında da çok önemli. Hatta yine bu yazarlık meselesinde de hoşuma gider. Mizah gazetelerindeki onu da söylemeden geçemeyeceğim. O kadar ısrarcıdır ki Vartovyan. Çünkü yetiştirmek çok zor. Yeni yeni oyunlarla seyirciyi karşılaması gerekiyor. Çünkü nereden bakarsanız bakın sur içine geçse de belli bir popülaritesi artsa da yine de sınırlı sayıda insan tiyatroya gidiyor tabii ki 19. yüzyıl Osmanlı'da. Dolayısıyla o sınırlı sayıda insana her akşam farklı bir şey de göstermeniz de gerekiyor. Dolayısıyla mizah gazetelerine konu olmuştur. Vartovya'nın sabahlar kendisine sabahlar hayır olsun dense aman şunu üç perde bir komedi yap da oynayayım diye. Hani o ısrarcılığını egzajere edilmiş hali işte tabii ki mizahın da meselesi bu. Mizah gazetelerinde böyle espriler yapıldığı söylenir. Sizin de söylediğiniz gibi hem önemli bir şeyden kurtarıyor o Beyoğlu karşıtı gibi değil ama onu eklemlenen Türkçe temsillerle Müslüman Osmanlılara da hitap eden bir tiyatro kamusu oluşturuyor diyebiliriz.
Son olarak bina artık yok. Peki buradaki sanatçılar ne oluyor?
Bina 1884'te aslına bakarsak yıkılıyor. Yıkım gerekçesi olarak da Ahmet Mithat'ın Çerkez Özdenleri oyununun sahnelenmesi gösteriliyor. Adından da anlaşılacağı gibi 1884'teyiz. Ayrılıkçı bir takım hareketlerle de yüz yüze gelinen bir dönem. Başta Abdülhamit var. Dolayısıyla aslına bakarsanız işte Çerkez özdenlerinde Çerkezlere bağımsızlık verilmesini kışkırtıyor gerekçesiyle soruşturmaya uğradığı söyleniyor. İşte dönemin mabeyn başkatibi Ali Rıza Paşa'nın padişahın emriyle sadrazıma yolladığı tezkerede de işte bu tarz kelimelerin geçtiği, hürriyet kelimesinin dahi haddinden fazla kullanılarak bir takım münasebetsiz oyunlar oynandığından, bundan böyle bunun gibi edebe uygun olmayan ahlak bozucu oyunların oynanmasının yasak edilmesinden vesaire bahsediliyor. 1873'te Vatan Yalçı başına gelen mesele, yani orada sürgüne gönderilmişti, tiyatro devam etmişti yaşantısına. Yani
Tabii direkt
tiyatroya
tiyatroya gitmiş.
kayıtlamışlardı. Evet, ama bu sefer ne yazık ki yasaklanıyor oyun. Sonrasında da ya yasakla sınırlı kalmıyor ne yazık ki. Artık yasakla sınırlı kalmasına sevinilecek gibi bir laf ettim ama sonuca baktığımızda biraz sanırım öyle. Gedikpaşa Tiyatrosu'nun yıktırılması kararı da alınıyor. Ahmet Bey'in Fasulyeciyan'ın bu olayın ardından Selanik'e ve oradan Edirne'ye geçtiğini söylüyor. Son çünkü evrede onlar vardı. Ahmet Bey'in ve Fasulyeciyan vardı. Dolayısıyla onlar Edirne'ye geçiyorlar. Önce Selanik'e sonra Edirne'ye. buradaki oyuncu kadroları. Sonrasında da işte yıkılmasının ardından bütün o şey de dağılıyor. Topluluklar da bir şekilde atomize olmaya başlıyorlar. Başka bir takım siyasi dinamikler de buna eşlik ediyor tabii ki. Ahmet Fehim anılarında Ahmet Mithat'ın tutuklandığı gecenin sabahında Gedikpaşa'ya inerken tiyatronun önünde beyaz kayışlı belediye çavuşlarıyla dolu olduğunu söylüyor. O öyle gördüğünden bahsediyor. Ve yaygın kanıya göre de tiyatro aynı gün başlayan ve 400 kişiyle yürütülen çalışmalar sonucunda 2 gün içinde yıkılmış. Enkazı binanın sahibi Abraham Yeremyan Paşa'ya, içindeki perdeler ve diğer eşyalar da Thomas Pasulyecan'a verildiği söyleniyor. Ve Ahmet Bey'in son sözü şöyle der anılarında: "Ah, orasını yıkan o hain eller, bilmiyorlar ki yıktıkları yer Türk tiyatrosunun ilk mabedidir," der. Bu da böyle bir aktörün gerçekten bu binaya ilişkin trajik bir son repliği gibi. Yani bina yıkılıyor ama koyduğum başlık da biraz aslında buradan hareketliydi. O kadar önemli şeylere ev sahipliği yapıyor, o kadar önemli gelişimleri taşıyor ki son kertede şu anda yok. Ama bu yokluğun üzerinden de bizden önceki bir sürü biz okuyoruz ve bütün tarihçiler de bu yokluğun üzerinden de ciddi bir Osmanlı tiyatrosu tarihini kurgulamışlar, o anlatıları oluşturmuşlar.
Ahmet Fehmi sonra biz galiba Darbeday ve sinemada da mı görüyoruz?
Evet
Sinemada değil,
evet şey
Darbeday'da
aynen.
görüyorum.
Evet, Darübeday'de komedi bölümünün başında hoca oluyor.
Evet,
Komedi
oradan
hoca.
hatırlıyorum ismi.
Evet, orada. Aynen. Mınakyan'da dram kısmının başına geçiyor. Yani orada dram kısmı o dersleri veriyor. Ahmet Bey'in de komedi derslerini veriyor. Aynen, doğru hatırlıyorsun.
Peki Nilgün Hanım, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce İstanbul'la ilgili beşi bir yerde bölümümüz için size 5 soru sormak istiyorum. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Ben aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmayı seviyorum. Diyeceksiniz ki ya, yolun kenarında Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde niye çalışmayı seviyorsunuz? Hani bir şey değil yani, bir Atatürk kitaplığı diye şöyle bir boğaza doğru durayım. Ama çalışırken keyfimi yerinde kılan en önemli şey aradığım şeye ulaşmak.
Evet.
Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesi de neredeyse hiçbir zaman aradığım şeyi bulamadığım bir yer olmadı. Benim için sanırım orası diyebilirim. Ayrıca da biraz aşağıya doğru giderseniz güzel manzaralar da var yani.
Yani çok isterseniz oradan hemen
Evet,
okulun yanından
aynen.
bebeğe yürürsünüz. Oradan güzel manzaranızı
Aynen öyle,
izlemişsiniz.
aynen öyle.
Yani o yüzden çok da dert değil bence. Boğaziçi Kütüphanesi bu aralar tadilata girip
Evet.
yapılacakmış. Ben de böyle biraz üzüldüm.
Evet.
Bir yıllık olur inşallah kendisi için.
İnşallah.
Benim anılarımız çok hepimiz
Evet.
bence. Oradan
Aynen.
geçen herkesin
Aynen.
çok ama çok kıymetli bir kütüphane gerçekten.
Kesinlikle.
Koleksiyon olarak özellikle. Yani benim de çok az bulamadığım şey oldu kütüphanede, onu da söyleyeyim. Hem orada olduğum dönemde.
Harika, harika.
Peki İstanbul'u öğrendiğiniz kitap hangisi?
İstanbul'u şu kitaptan öğrendim dersem öteki kitabı haksızlık etmişim dermişim. Ben buna net bir cevap veremem ama ben İstanbul'la ilgili çok acayip yerlerde acayip şeyler görebiliyorum. Yani mesela bir gazete haberinde de bir şey görebiliyorum. İşte romanlarda zaten malumunuz. Tarih kitapları hakeza. Ama en çok sanırım anılar ve hatıralar olabilir. Ayırt edemem. Mesela en basitinden Halit Fahri'nin Darübeday'ın eski devirlerinde. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Bu İstanbul'a dair bir kitap değildir spesifik olarak. Darübeday'ı anlatır. Ama orada anlattığı bir sekans var. İşte kuzeniyle yanılmıyorsam yürürken Bir Dünya Savaşı sırasında yürüdüğü yeri anlatıyor. İşte ne bileyim Harbiye tarafında. O an mesela oradan orayı, oradan gördüğü şeyi falan söylüyor. Bu çok böyle bir paragraf bir şey. Ama benim İstanbul tahayyülümde acayip bir şey açıyor. O yüzden buna spesifik bir cevap çok istedim ama veremeyeceğim.
Sizin öğrencilerinize tavsiye ettiğiniz kitap var mı? Yani İstanbul'la ilgili şunu okuyabilirsin.
Burada kendi meşrebime göre bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü bence Refik Ahmet Sevengi'nin İstanbul Nasıl Eğleniyordu.
Kesinlikle doğru.
Evet, eski İstanbul yaşayışı, Müsahip Zade Celal'in. 30 sene evvel İstanbul, 1900 yılların başında şehir hayatı, malum Sermet Muhtar Alus'un. Yine Malik Aksel'in İstanbul'un ortamı. Bu kitaplar çünkü eğlence hayatına da, eğlence kültürüne de çok çok çokça değindiği için. Ama yine mesela bir Ahmet Fehmi'nin hatıralarında yine İstanbul yani bütün Osmanlı'nın o dönem turneye gittiği her yerden bahsediyor ama İstanbul'la ilgili detayları da orada da bulabilirsiniz. Ama bu kitaplar bana kalırsa önemli. Tabii birçok kitap vardır. Ben dediğim gibi kendi meşrebimce sınırlamaya çalıştım.
Peki çok uzaklardasınız. Size İstanbul'u hatırlatan bir yemek ya da içecek.
Hatırlatan demeyeyim ama hatırlatırdı.
Evet.
Olsaydı hatırlatırdı diyeceğim bir şey bu da. Ben mesela şeyi çok severdim. Balık ekmek yemeyi çok severdim eskiden. Ama şimdi uzakta da olsam bunu hatırlayamam. Çünkü dimağımdan tamamen gitti. Çünkü o evin önünde işte sirkede şeyde okul çıkışı vesaire o yaptığım o ritüelin yürüdüm ve orada onu yiyordum. O benim için önemliydi ama şimdi mümkün değil herhalde böyle bir şey. Bu özenebilecek bir şey mi artık bilmiyorum. Ama benim için balık ekmek diyebilirim buna. İçecek için spesifik bir şey söyleyemeyeceğim. Aklıma açıkçası bir şey gelmiyor.
Peki Nilgün Hanım, sizi aldık. Bir döneme gidiyoruz. Hangi döneme?
Beni alıp bir döneme götürüyorsunuz.
Evet.
Ben tabii ki biraz şeyim. Ben 19. yüzyıl İstanbul'un fan
Güzel bir
club
soru.
üyesiyim. Aynen. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına beni götürün. Max böyle 20'lere kadar. Ben bir orada takılayım yani. Çok isterdim. Böyle bir şey deneyimlemeyi mental bir sorun olmadığı sürece.
Biliyor
Yani
musun?
teknolojiyle isterdim.
O dönemde hani tabii ki yani Müslüman kadın sahneye çıkamıyor. Fecale'yi biz ilk göreceğiz. Ama Fecale'den önce aslında bir yüzbaşının kızının ilk çıktığı söyleniyor. Ne kadar doğru olduğu tartışılsa da kendi
Evet.
aslında gayrimüslimde olduğu yani öyle bir tarihsel bir not var ama tiyatro ile işiniz olur muydu o dönemde?
O dönem değil mi? Olamazdı. Tiyatro öyle olmasın. Ama ben şöyle düşünüyorum tabii ki. Şimdi biz buradan bakıyoruz ya. Muhtemelen 2 gün kalamazdım orada. Aslında belki de 2 gün gezemezdim oralarda. Ama şu da var. Ben şöyle gitmek istiyorum. İzin verirseniz beni götürecekseniz şöyle götürün.
Tabii
Beni
her türlü
kimse
götürürüz. Bedava.
Ben çok güvenli olacağım. İstediğim yerlere hemen gidebileceğim. Başıma bir şey gelmeyecek. Bir de belki görünmez de olabilirim. Bak bu da fena bir fikir değil. Görünmez olarak oralarda dolanayım falan. Bir oyun seyredeyim. Gedikpaşa'yı göreyim. Ama
Yok.
gerçekten o yüzyıla gitmek isterim. Bu Stephen Kern'in bu zaman neydi? Zaman ve tam adını hatırlayamıyorum şimdi de. Orada da aslında bu 19. yüzyılda bence bir büyü var. Yani 18 istemem, 17 istemem. Ama 19 acayip
Sizden
geliyor bana
farklı
niyeyse.
da değilsin.
Niye
Hiç,
herkes 19'u
bütün
seviyor?
17-18. yüzyıl tarihçilerini şu an üstüme çekiyor gibi hissediyorum.
Vallahi olabilir ama 19 acayip. Bilmiyorum ya da bize öyle ne derler motive olduk çok fazla 19. yüzyıl. Mı? Yok sanmıyorum da bir yandan.
Ama
Ama ben şeye de gitmek isterim. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ama Orta Çağ'a da gitmek isterim. Belli yerlere ama yine.
tabii ya, Bizans biraz o dönemlerde tehlikeli. Her an bir Bulgarlar gelebilir, şöyle
Ha, işte siz
kıbrandalar
daha
falan
iyi bilirsiniz
gelebilir
yani.
falan. O da riskli yani. O dönem çok önemli burada.
Evet.
Ben
Yani
imparator çok önemli.
oralarda da böyle bir dolanıp birine bakıp çıkmak isterdim yani o kadar.
Evet.
Neyse ay Allah.
Sevgili Nilgün Hanım, bu yayında sizinle Gedikpaşa'da sirk temsilleri için yapılmış bir cambaz haneden İstanbul'da pek çok tiyatro topluluğuna ev sahipliği yapan, Osmanlı İmparatorluğu'na Batı tarzdaki tiyatronun doğuş ve gelişimine büyük katkılar sağlayan, Türk asıllı Müslüman oyuncuların sahneye çıktığı, Batı dillerinden Türkçe'ye tercüme edilmiş ilk oyunların ve dönemin ünlü edebiyatçıların yazdığı Türkçe eserlerin oynandığı Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosu'nu konuştuk. Burada birçok eseri İstanbullularla buluşturan efsane yönetici Güllü Agop'u, sahnede sanatın icra eden isimleri, kumpanyaları, sanat adamlarını andık. 1884'te sizin de dediğiniz gibi 2 günde yıkılan, İstanbulluların hayallerine var olan Türk tiyatro tarihine ismini altın harflerle yazdıran bu kıymetli tiyatronun hikayesini bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde ve tiyatrolarda bir araya geliriz.
Dilerim ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Yani eksiyle gediyle derler ya şimdi yine şeyle bitireyim. Sürçülisan ettikse affola. Umarım dinleyenler de keyif alır. Tekrar ben nazik davetiniz için ve sizi tanıdığım için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Umarım yine görüşürüz sizin de söylediğiniz gibi.
Umarım. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Nilgün Firidinoğlu idi. Kendisiyle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı tarzı tiyatronun popülerleşmesinin önemli aktörlerinden biri olan Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosu'nu konuştuk. Tiyatroda görev alan kumpanyalara, yönetimde yer alan önemli isimlere, tiyatronun Türk tiyatro tarihine imza attığı ilklere değindik. Fiziksel olarak mevcut olmayan binanın tarihi, konumu, yapısı ve mekanın topluluğun İstanbul'un kültür sanat hayatına, eğlence kültürüne katkıları ve bugün hala tiyatro tarihi anlatılarına ve tiyatro ile ilgili deneyimlerimize etkisine dair gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.